Ayrım 3, sayfa 13, bölüm 1, özel eğitimlerinin gerekçesi. Özel eğitim genellikle beden, anlık ve toplumsal gelişim açılarından ayrıcalıkları olan eğitim hizmetleri ile karşılanamayan çocuklara dönük eğitim hizmetleri olarak tanımlanabilir. Ayrıcalıkları olağanın hayli ötesinde olan çocuklar denildiği zaman öncelikle hatıra, aşırı görme, işitme, iskelet, kas ve sinir sakatlıkları ya da özürleri gibi gelişimi insan gücünü kısıtlayıcı durumlar gelir. Bu yüzden eğitimcilerin de bir bölümünü kapsamak üzere çoğu kimseler üstün beyin gücü olan ya da olağanın üstünde özel yetenekleri bulunan çocukların bu özürler kümesi ile ele alınışını benimseyemezler. İlk bakışta bu nedenleri kestirebilmek kolay da değildir. Görme özrü olan çocuk düzgülü öğrencilerin kullandığı okuma yazma araçları ile öncelikle görme gücüne dayanan yöntem ve araçlardan yararlanamayacak durumda olduğundan özel eğitime konu olmuştur. İşitme özrü olansa öğrenimin temel amacı olan ana dilini olağan yollar ve araçlarla öğrenme gücünden yoksun olduğundan özel eğitim yolu ile yetiştirilmelidir. Bunlara benzeyen nedenleri anlık gücü yetersiz olan ya da ortopedik özürleri, davranış ve uyum zorlukları olanlar için de ileri sürmek kolaydır. Buna karşılık ileride görüleceği gibi beden, anlık ve toplumsal gelişimi ortalama çocukluğunkinden belirgin olarak üstün bulunan ve yukarıda değinilenlere benzeyen bir özür ya da sakatlığı bulunmayan üstün yeteneklilerin özel eğitim kapsamına alınmasını haklı ve gerekli görebilmek için yukarıdakilerden tamamen farklı gerekçelere ihtiyaç olacağı tabidir. Bu bölümde söz konusu gerekçeleri belirtmeye çalışılacaktır. Yaygın temel eğitimin yarattığı sorunlar. Antik çağlardan başlayarak 18. yüzyıl başlarına kadar okul ve eğitim örgütü yönetici sınıfın çocuklarını çeşitli amaçlara göre yetiştirmek için kurulmuştu. Başka bir deyişle soylu çocukları ile din hizmetlerinin çeşitli aşamalarında görev alacaklar buralarda yetiştirilirdi. Seçkin bir azınlığın çocukları için çalışan bu okulların programları da onları ileride yüklenmeleri beklenen görevlere hazırlayacak nitelikteydi. Tabii bu programın kapsamına girmesi gereken bilgi ve beceriler o çağların eğitim anlayışının ve okulun özel amaçlarına göre değişkenlikler gösteriyordu. Fakat ortak olan yönü yetenekçe üstün ve seçkin olduğuna inanılan bir azınlığın ihtiyaçlarına hizmet edecek nitelikte oluşuydu. Fakat İngiltere ve Fransa'da hükümdarların kayıtsız ve koşulsuz yetki ve otoritesine karşı gelişen direnmeler, toplum düzeni ve yönetiminde otoritenin kaynağını din kurumları ve hükümdarlardan halka doğru kaydırmaya başladı. Bu kayışın belki de ilk habercilerinden birisi, Birleşik Devletler'in İngiliz İmparatorluğundan koparak bağımsız bir cumhuriyet oluşudur. Bu cumhuriyetin anayasası, antik çağlar bir yana, ilk kez otoritenin kaynağını halk oyu çoğunluğuna vermiştir. Bundan önce 1215 tarihinde İngiliz soylularının kral otoritesine karşı ayaklanıp direnmeleri gelir. Bunun sonucu olarak da hükümdar yetkilerini yalnız soylu sınıf yararına da olsa kısıtlayan ve İngiliz anayasasını sayılacak Magna Carta ortaya çıkmıştır. Hükümdarın tanrıya dayanan koşulsuz otoritesine karşı tepki Fransa'da daha da kanlı olmuştur. Bu halk ayaklanışının sonunda yalnız krallık yıkılmakla kalmamış, onunla çıkar birliği olduğuna inanılan binlerce soylu da ihtilalin kurbanı olmuştur. Bütün bu toplumsal kaynama ve gelişmelerin ortak yönü şu olmuştur. Temel insan hakları ilkelerinin ışığı altında kendini yönetecek olanları otoritenin gerçek kaynağı haline gelen halk seçecektir. Seçmekle de kalmayacak, aynı yol ve yöntemle çalışmalarını da denetleyecektir. Yüzyıllarca soylu bir azınlığın baskı ve güdümü altında onlar için çalıştırılmış olan her türlü eğitim ve gelişme olanağından yoksun kalan kamunun otoritenin kaynağı haline gelişi kendiliğinden önemli bir sorunu ortaya çıkarmıştır. Kamu denilen bu yığın kendini en iyi biçimde yönetecek kişileri etkili olarak seçebilmek için gerekli bilgi ve becerilerle donanmış mıdır? kendi adına yapılan işlerin doğruluk, gerçeklik ve geçerliğini ve yeterliğini kestirebilecek durumda mıdır? O güne kadar din kurumlarının ve yönetici soyluların buyruklarına ve öğretilerine direnme ve eleştirme çabası göstermeden uymaya ve onlarca güdülmeye alışmış olan kamunun bu ayırım ve karar yeterliğinden yoksun olduğu ortadaydı. O zaman düşünürler, kamuyu uyarıp aydınlatmanın mümkün olup olmadığını düşünmeye ve bunların yollarını araştırmaya giriştiler. Böylece okul ve eğitim hizmetlerini mutlu bir azınlığın imtiyazı olmaktan çıkararak çoğunluğun ihtiyaçlarına dönük bir duruma getirmek zoru ortaya çıktı. Ancak eğitim yoluyla geniş yığının hak, görev ve sorumluluklarına bilinçli ve bunları gereğince yerine getirebilecek becerilerle donatılması olanağı sağlanabilirdi. Böylece geniş halk yığınlarına dönük yaygın temel eğitim hizmetleri gelişmeye başladı. Program ve yöntem sorunları. Eğitim hizmetlerinin beyin gücü piramidinin geniş tabanına doğru yayılması ve belirli bir düzeydeki öğrenimin zorunlu duruma sokulması demokratik yaşayış düzeni ve yönetimin doğal sonucu olarak gelişmiştir. Fakat bu yaygınlaşma önce mutlu azınlık okullarının program ve yöntemlerinin buralarda da uygulanmasıyla başlamıştır. Fakat lise, gimnazyum, grammar school ya da akademi, seminaryum gibi adlar altında kurulan bu kurumların programları öncelikle ölü ve yaşayan diller, matematik ve fen bilimleri ile hümanizma ve güzel sanatlardan oluşurdu. Ancak ortanın üstünde öğrenme gücü olanların izleyebileceği bu yüklü ve çeşitli programda ve sunulanda ortalamaya göre bir uyum sağlamak zoru duyulmaya başladı. Bunun üzerine söz konusu kurumların 4 yıllık ilk dönemini bir sınama, yoklama ve tanıma süresi olarak kabul edildi. Yeteneklerinin yeterliliği bu 4 yıl içinde belli edenler klasik lise, gimnazyum vesaire de öğrenimini sürdüreceklerdi. Bunu sürdürmeye güçsüz olanlarsa hafifletilmiş ve daha pratik bir programla çalışan Volksschule, halk okulları denen kurumlara yöneltilebileceklerdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu ayrımın çok erken ve vakitsiz olduğu, yüksek öğretime dönük bir orta öğretim yoksa hayata yönelmiş bir orta öğretim mi, kararının hiç değilse 8. yıl sonunda kesinleşmesi eğilimi yaygınlaşmaya başladı. Öncelikle Avrupa ülkelerinde ve onun etkilediği eski sömürge memleketlerinde benimsenip yaygınlaşan bu iki dallı öğrenim karşısında Birleşik Devletler ve onun etkilediği bazı ülkelerde çok amaçlı orta öğretimin geliştiğini görüyoruz. Bunlar çocukları hangi yaşta olursa olsun yüksek öğretime götüren ya da hayata dönük orta öğretime ayırmayı hem demokrasi ilkelerine hem de gelişim ruh bilimine aykırı buluyorlardı. Bu yüzden öğrenme gücü ne olursa olsun bütün yurttaş çocuklarının bireysel özellik ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek esnek bir programla aynı eğitim kurumu çatısı altında yetiştirilmesi gereğini savunuyorlardı. Okul örgütü ve program açısından özet olarak sunulan bu gelişmelerin dayandığı temel bir ruh bilim ilkesi vardı. Aynı yaşta olan çocuklar boy ve ağırlıkları, deri, göz rengi gibi bedensel niteliklerin yanı başında anlık gücü ya da öğrenme yetenekleri açılarından da büyük farklılıklar gösterir. Bu yüzden onları ister aynı eğitim kurumunda, isterse ayrıcalıklarına dayanan ayrı programlarla aynı amaçlara dönük olarak eğitmeye kalkmak da ruh bilim ilke ve bulgularına aykırı düşmektedir. Söz konusu bireysel farklılıkların nasıl karşılanabileceği kestirilmeden önce başka bir eğitim ilkesi gücünü duyurmaya başlamıştır. Okullar, çoğunluğu oluşturan ortalama yetenek seviyesi ve o çevrede bulunan çocukların öğrenme güçleri ve gelişim özellikleri göz önünde tutularak program ve yöntemlerini geliştirmelidir. Geniş halk yığınının gerekli yurttaşlık görevlerini yerine getirmek üzere eğitilmeleri gereği bunu zorunlu kılıyordu. Böylece çeşitli denemeler sonucunda okul programlarının hazırlanışında ortalama ve çevresindeki yetenek düzeyinin özelliklerine öncelik verilmesi bir temel ilke niteliğine girmiştir. Bu ilkenin etkisi ile okulların ilk 8 yılı içindeki Latince, Yunanca, yabancı dil, cebir gibi konular kaldırılmıştır. Kendi ülkemizde de Arapça, Farsça ve benzeri konuların ilk ve ortaokul programlarından çıkarılışı bunun benzeri bir durumdur. Bunların yerini yurttaşlık bilgisi, el becerileri gibi hayata dönük olduğu kabul edilen konular almıştır. Üstün yetenekliler üzerindeki etkileri. Zorunlu öğrenimin yaygınlaşması, yetenekleri ve gelişme hızları ne olursa olsun, bütün çocukların belirli bir yaşa girince okula başlamalarını gerekli kılıyordu. Öğrenme gücü açısından ortalamanın çeşitli bölümlerde üstünde ve altında bulunan çocukların da belirlenen bu yaş sınırında okula başlamaları ve yaşdaşları ile birlikte aynı süre içinde bilgi ve becerileri edinmeleri isteniyordu. Öğrenme gücü yaştaşlarına göre 1-2 yıl veya daha fazla geride olan çocukların okuma, yazma, hesaplama gibi temel becerileri ortalama çocuklarla aynı hızda öğrenebilmeleri ihtimali yoktu. Bu yüzden onlar böyle bir program ve okul düzeni içinde güçlerinin üstünde olan bir yük ve baskı altına sokuluyordu. Buna karşılık öğrenme güç ve yetenekleri yaştaşlarının 1-2 ya da daha fazla yıl üstünde olan üstün beyin gücü bulunan çocuklarsa iki ihtimal ile karşılaşıyordu. Pek az bir ihtimalle de olsa öğretmen çok kolay ve hızlı öğrenen bu azınlığa göre öğretimi düzenliyor ve geniş çoğunluğu bir çeşit yüzüstü bırakıyordu. Kuşkusuz böyle bir tutum çoğunluğun zararınaydı ve onaylanamazdı. İkinci olasılıkta öğretmenin ortalamadan hayli ayrıcalık gösteren üst ve alt kümeleri bir yana iterek öğretim çabasını çoğunluğun üzerinde toplamasıdır. Bu tutum birincisinden elbette daha yaygındır. Bu halde ortalamanın altındakiler geç, ağır ve zor öğrendikleri için ders yılı sonunda elenmektedir. Buna karşılık üst küme ise hem öğretmence ve çoğu zaman arkadaşlarınca öğrenme hızlarını ortalama olanlarla bir hizada tutmaya zorlanıyordu. Genellikle bu öğrenciler okula ilkokul birinci devrede okutulan bilgi ve becerilerin çoğunu edinmiş olarak geldikleri için esasen onları bu tür uğraşılarla ilgilendirebilmek de zorluk olacağı ortadadır. Bunun yanı başında sınıfı ve öğretmeni kendi ilgi ve bilgi düzeylerine çekecek sorular ve tartışma konuları ortaya atmaları da çoğunlukla hoş karşılanmaz. Öğretmen daha onun sırası değil, üst sınıflarda görürüz diye susturur. Arkadaşlarının ise ukala ve benzeri sözlerle onları frenlemeye zorlarlar. Bu iki yönlü baskı altında üstün öğrenme gücü olan çocuklar gizil güçlerinin küçük bir bölümünü kullanarak sınıflardaki seçkin ve üstün başarı durumlarını sürdürebilmeyi öğrenirler. Bugün ortalama çevresindeki öğrenme gücünü hedef alarak yaygınlaşmış ve zorunlu duruma gelmiş olan okul ve program düzeni içinde üstün beyin gücünün yüz yüze olduğu en büyük tehlike budur. Her kuşakta sayılarının çok sınırlı olduğunu göreceğimiz bu azınlığın, bu tür baskılar altında gizil güçlerinin küçük bir bölümünü kullanarak kendilerini ortalamalar durumuna inmeye zorlanmaları, özel eğitimlerinin en güçlü gerekçelerinden birisidir. Birçok araştırmalar anlık gücüyle okul başarısı arasındaki olumlu bir ilişki bulunduğunu göstermektedir. Gene çeşitli araştırmalarda nesnel ölçeklerle belirlenen üstün beyin güçlerine rağmen okul başarıları güçlerinin hayli altında olan öğrencilerin varlığını da ortaya koymuştur. Bu araştırmalar ileri sürülen zorluğun sadece bir tahmin olmadığını göstermektedir. Üstün beyin gücünün uyum sorununa dönüşmesi. Anlıksal gücü olağanın hayli üstünde bulunan çocukların ortalama öğrenme gücü çevresindekiler için düzenlenmiş bir eğitim programı içinde uyum ve gelişim sorununu durumuna girmeleri ihtimali de var. Gerek ünlü ve başarılı büyüklerin çocukluk hayatları üzerinde yapılan incelemeler, gerekse üstünlükleri testlerle belirlenmiş öğrenciler üzerinde yapılan vaka incelemeleri bu konuda ilginç bulgular sağlamıştır. İleride ayrıntılı olarak üzerinde durulacak bu bulguları şöylece özetleyebiliriz. 1. Ana babalar çoğu zaman çok üstün yetenekli çocuklarının özellik ve öğrenme güçlerini gerçekte olduğundan daha düşük göstermekte ve genellikle olağan diye nitelemektedir. 2. Öğretmenler üstün öğrenme gücünü teşhiste genellikle ana babalardan daha başarılı olmakla beraber, onlar da yarı yarıya yanılgıya düşmektedir. Özellikle beyin gücünün düzeyi olağandan uzaklaştığı oranda öğretmenlerin yanılgıya düşmeleri olanağı artmaktadır. 3. Deha düzeyinde çok üstün beyin gücü olanları çoğu zaman öğretmen ve öteki yetişkinler garip, anormal, kafası bulutlarda, cin midir, şeytan mıdır gibi olumsuz yönde şaşkınlık belirten sözlerle nitelemektedir. Durumu böyle olan çocuklardan bazıları anormallik, aptallık, aklı başka dünyalarda gibi kuşkularla çocuk inceleme veya rehberlik merkezlerine getirilebilmektedir. 4. Genellikle üstün beyin gücü olanlar seçkin ve başarılı öğrenciler olabilmektedir. Fakat anlık gelişimleri yaştaşlarının hayli ötesinde ve üstünde olanlar çoğu hallerde öğrenmeleri istenen konular ve becerileri yalın, ilgi köreltici, sıkıcı bulmaktadır. Bunlardan okul hayatları üzerinde inceleme yapanların bazılarında okulu sevmedikleri görülmüştür. Bu yüzden verilen ödevleri yapmamak ya da baştan savma yapmak, öğretmenin bile ilgi alanının dışında ve üstünde olan sorunlarla ilgilenmeleri gibi durumlardan yakınılmaktadır. Hatta bu yüzden okul çalışmalarında başarısızlığa uğrayan, okulu bırakan ve öğrenimini ya da kendi uğraşısı ya da bir yetişkinin yardımı ile sağlayanlara rastlanmaktadır. Edison, Churchill, Hitler ve benzeri ünlülerin hayatları bu açıdan incelenmeye değer. Bu bulgular, olağan bir eğitimden olağanın hayli üstünde olanların yararlanabilmesi söz konusu olmadığı gibi, bunları bir eğitim ve uyum sorunu durumuna getirmesi olağanın da olanağının da bulunduğunu göstermektedir. Toplumun en değerli kaynağı olan bu üstün yaratma gücünün böylece ziyan edilmesi küçümsenemez. Özel eğitimlerinin başka bir gerekçesi de budur.